Ayrım 24, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 240. 1969, Port-au-Prince. Bir yasa Haiti'de kırmızı sözcük yazanları mahkum ediyor. Madde 1, komünist etkinlikler hangi biçimde olursa olsun devlet güvenliğine karşı işlenmiş suç sayılır. Komünist inançları sözle ya da yazıyla, özel olarak ya da kamu içinde beyan edilmesi. Komünist ve anarşist doktrinlerin konferans, demeç, okuma ve konuşma, ders verme, özel ya da kamusal toplantılar, broşür, poster, gazete, dergi, kitap ve resim yoluyla yaygınlaştırılmaya çalışılması. Yerel ve yabancı derneklerle ya da komünist ve anarşist düşünceleri yaymaya adanmış kimselerle sözlü ya da yazılı haberleşme. Sözü geçen düşüncelerin yayılması için doğrudan ya da dolaylı kullanılması amaçlanan parasal kaynakların verilmesi ve alınması. Madde 2. Bu suçları işleyen ve destekleyenler ölüme mahcen düşüncelerin yayılması için doğrudan ya da dolaylı kullanılması amaçlanan parasal kaynakların verilmesi ve alınması. Madem ki bu suçları işleyen ve destekleyenler ölüme mahkum edilecektir, taşınır ve taşınmaz malları ellerinden alınacak ve devlet yararına satılacaktır. Dr. François Duvalier, Haiti Cumhuriyeti Değişmez Başkanı. 1970 Montevideo, bir işkence eğitmeninin portresi. Tupamaro gerillaları Uruguay polisinin Kuzey Amerikalı eğitmenlerinden biri olan Don Antoni Mitrione'yi kurşuna diziyorlar. Ölen adam subaylara ses geçirmeyen bir bodrumda ders verirdi. Uygulamalı dersleri için sokaklardan alınıp getirilen dilenci ve fahişeleri kullanırdı. Öğrencilerine insan bedeninin en duyarlı yerlerine çeşitli elektrik voltajlarının yaptığı etkiyi gösterir, müsil ve diğer kimyasal maddeleri en verimli biçimde kullanmanın yollarını öğretirdi. Son aylarda bu sorgulama teknikleri dersinde kullanılan 3 erkek ve 1 kadın ölmüştü. Mitrione yayıntı ve kirden nefret ederdi. İşkence odaları da ameliyat odaları kadar temiz ve mikropsuz olmalıydı. Mitrione savruk konuşanlara da sinirlenirdi. Taşak değil komiser, husye. Mitrione parasal savurganlığa, gereksiz hareketlere, kaçınılabilir hasarlara da karşıydı. Teknikten çok sanat sayılır bu derdi. En uygun yere, en uygun dozda, en uygun acı. 1970 Managua, Rugama. Seçkin bir şair kutsal komünyonu ayakta kabul etmiş, cübbeli bir küçük adam son kurşunu atıyor ve Somoza ordusunun koca bir müfrezesine karşı koyarak ölüyor. Leonel Rugama 20 yaşındaydı. Dostların satranç oynayanlarını yeğlerdi. Satranç oynayanların yoldan bir kız geçti diye oyun yitirenlerini, yoldan geçenlerin gitmeyip kalanlarını, kalanların henüz gelmemiş olanlarını, kahramanların canım vatanıma feda demeyenlerini, vatanların kendi ölümüyle doğanını. 1970 Santiago de Chile, seçimlerden sonra manzaralar. Şili halkı bağışlanmaz bir münasebetsizlikle Salvador Allende'yi başkan seçiyor. Bir başka başkan, uluslararası telefon ve telgraf şirketinin başında olanı, bu rezalete son verebilecek olana $1 milyon ödül vaat ediyor. Birleşik Devletler aynı amaç için 10 milyon ayırıyor. Richard Nixon CIA'ye Salvador Allende'nin başkanlık koltuğuna oturmasını engellemek, otursa bile bunun uzun süreli olmamasını sağlamak görevi veriyor. Kuvvet komutanı General Rene Schneider hükümet darbesi yapmak çağrısını geri çeviriyor ve bir baskında vurulup ölüyor. O kurşunlar banaydı diyor Allende. Dünya Bankası'ndan bütün diğer resmi ve özel bankalardan verilecek borçların hepsi orduya verilenlerin dışında donduruluyor. Bakır fiyatı baş aşağı gidiyor. Washington'da Dışişleri Bakanı Henry Kissinger açıklama yapıyor. Bir ülkenin halkının sorumsuzluğu yüzünden komünizme kaymasını, niçin elimizi kolumuzu bağlayıp seyretmek zorunda olduğumuzu anlayamıyorum. 1971 Santiago de Chile, Donald Duck. ile yeğenleri doğası kartpostal güzelliğinde olan az gelişmiş bir ülkenin vahşileri arasında tüketim toplumunun erdemlerini yaygınlaştırıyorlar. Donald Duck'ın yeğenleri aptal yerlilere külçe altına karşılık sabun köpüğü suna dursun. Donald amca asayiş ve düzeni bozan devrimci eşkıyayla savaşıyor. Walt Disney'in resimli dizileri Şili'den bütün Güney Amerika'ya dağılıyor ve milyonlarca çocuğun ruhuna işliyor. Donald Duck, Allende ile Allende'nin kızıl dostlarına açıkça karşı çıkmıyor. Buna gerek yok. Disney'in dünyası zaten kapitalizmin cana yakın hayvanat bahçesidir. Ördekler, fareler, köpekler, kurtlar, domuzcuklar ticaretle uğraşıyor, alım ve satım işleri yapıyor, reklamlardan etkileniyor, kredi alıyor, faiz ödüyor, kar yapıyor, bağış hayalleri kuruyor ve daha çok şey edinip daha çok şeye sahip olmak için kendi aralarında yarışıyorlar. 1971 Santiago de Chile. Fidel'e ateş edin. CIA 2 ajanına buyruk vermiş. Fidel Castro'nun Şili'ye yaptığı ziyareti filme çeker gibi görünen kameralarının bazılarında otomatik tabancalar gizli. Ajanlar Fidel'e zoom yapıyor. Makineler onun üstüne odaklanmış. Ama ajanların ikisi de ateş etmiyor. CIA'nın teknik bölümündeki uzmanlar yıllardır Fidel'e yapılacak saldırı senaryoları yaratmaktalar. Maltlı kakaolarda eriyecek siyanür kapsülleri, bira ve roma karışıp otopside anlaşılmayacak haplar deneyerek servetler harcamışlar. Bazukalarla teleskoplu tüfekler, hatta konuşma kürsüsünün altına konulacak 30 kiloluk plastik bir bomba tasarlamışlar. Hatta zehirli yaprak sigaraları, Fidel için dudağa değer değmez öldürecek özel bir Havana prosu bile hazırlamışlar. Bundan sonuç alamayınca iç bulandıracak ve daha da kötüsü ses tizleştirecek bir ilaç düşünmüşler. Onu öldüremeseler bile hiç değilse saygınlığını öldürmek umuduyla. Bu amaçla mikrofona konuşmanın orta yerinde konuşmacıya saçmalamak için karşı konulmaz bir istek veren bir pudra püskürtmeyi denemişler. Ve soncul darbe olarak Fidel'in sakalını dökerek suratının gözler önünde caz cavlak kalmasını sağlayacak bir tüy dökücü losyon yaratmışlar. 1972 Managua, Nicaragua Limited. Turist Somoza'nın uçak ya da gemisiyle geliyor ve Somoza'nın başkentteki otellerinden birine yerleşiyor. Yorgun argın Somoza'nın yapımı olan bir yatakta uykuya dalıyor. Uyandığında Somoza'nın ineklerinin sütüyle Somoza'nın Presto marka kahvesinden içiyor ve Somoza'nın çiftliklerinden birinde yetişip Somoza'nın fabrikalarının birinde işlenmiş şeker kullanıyor. Somoza'nın Momotombo firmasının yapımı olan bir kibrit çakarak Somoza'nın British American Tobacco şirketi ile ortaklaşa sahip olduğu Nicaraguan Tobacco Company tarafından üretilmiş sigarasını yakıyor. Bir Somoza bankasında para bozdurmaya giden turist köşe başında Somoza'nın Novedades gazetesini alıyor. Novedades'i okumak olanaksızdır. Bu yüzden turistimiz gazeteyi çöp kutusuna atıyor. Ertesi sabah Somoza'nın ithal ettiği Mercedes marka kamyonlardan biri çöpü toplayacaktır. Turist Somoza'nın Condor marka otobüslerinden birine binerek Masaya Yanardağ'ın yolunu tutuyor. Alevli duruğa doğru giderken otobüsün penceresinden Somoza'nın kullandığı ucuzdan ucuz işçilerin oturduğu konserve tenekesi ve çamurdan yapılma barakaları görüyor. Turist akşamleyin kente dönüyor. Somoza'nın fabrikasında damıtılan romunun içine Somoza Kutup şirketinin buzunu atıyor. Somoza'nın kendi mezbahalarından birinde kesilmiş bir dananın etiyle Somoza'nın bir çiftliğinde yetişmiş pirinç ve Somoza ile United şirketinin ortaklaşa ürettikleri Corona yağıyla soslanmış salata yiyor. Saat gece yarımda zelzele patlıyor. Turistimiz belki de zelzelede ölen 1200 kişiden biridir. Toplu bir mezara atılmazsa Somoza'nın cenaze işleri şirketinden alınma bir tabutun içinde sonsuzluğa kavuşacaktır. Kefenini dokuyan El Porvenir dokuma fabrikasının sahibi de nokta nokta nokta. 1972 Managua, Somoza'nın öbür oğlu. Zelzelenin kenti havaya fırlattığı anda katedralin saati temelli duruyor. Zelzele Managua'yı silkeleyip atıyor ve mahvediyor. Bu felaket karşısında Tacito Somoza hem devlet hem de iş adamı olarak değerini kanıtlıyor. Tuğla işçilerinin tek centavo ek ücret almadan haftada 60 saat çalışmalarına karar veriyor ve bu bir fırsatlar devrimidir buyuruyor. Tacho Somoza'nın oğlu Tacito Somoza, kardeşi Luis'i Nikaragua tahtından kaydırmıştır. US'deki West Point Askeri Akademisi'nin mezunu olduğundan onun pençeleri daha yırtıcıdır. Uzak yeğenler ve amcalardan oluşma bir aç gözlüler çetesinin başında yıkıntıların üstüne iniyor. Zelzeleyi o icat etmemiştir ama zelzeleden çıkar sağlamasını biliyor. Yarım milyon evsiz barksız insanın faciasını nimet sayan bu Somoza acımasız bir yıkıntı ve arsa ticaretine başlıyor. Bu yetmiyormuş gibi uluslararası Kızılaç'ın zelzele kurbanlarına bağışladığı kanı da US'le satıyor. Bu karlı işi sonraları daha da genişletiyor. Kont Dracula'yı bile geride bırakan bir girişimcilik ve atılımcılık ruhu sergileyerek Tacito Somoza Nikaragua'dan ucuza aldığı kanı Kuzey Amerika'da pahalıya satmak için bir limited şirket kuruyor. Tacito Somoza'nın hikmet incisi. Paramı bir iktidar simgesi olarak değil, Nikaragualıların elindeki iş olanaklarının bir simgesi olarak sergiliyorum. 1972 Santiago de Chile, Şili doğmaya çalışıyor. Santiago sokaklarında gösteri yapan 1 milyon kişi Salvador Allende'yi destekleyerek hala hayatta ve Şilili olduklarını iddia eden mumyalaşmış burjuva takımına karşı çıkıyor. Tutuşmuş bir halk, acı çekmek için geleneğini yıkan bir halk. Kendini aramakta olan Şili, bakırını, demiriyle nitratını, bankalarını, dış ticaretini ve sanayi tekerlerini yeniden kendi eline alıyor. Aynı zamanda ITT telefon sistemini de, ITT'nin vergi bildirimlerinde kendine biçtiği düşük değeri ödeyerek ulusallaştırıyor. 1972 Santiago de Chile, çok uluslu bir şirketin portresi. ITT gece içinde gerillaları seçebilmek için bir gece dürbünü icat etmiş. Ama Şili hükümetindeki gerillaları görebilmek için buna gereksinmesi yok. Salt para yeterlidir. Nitekim şirket de Başkan Allende'ye karşı bol para harcıyor. Yakın geçmişteki deneyimler bu tutumun ne kadar yararlı olduğunu göstermiştir. Şu sırada Brezilya'da iktidarda olan generaller, ITT'nin Başkan Goulart'ı devirmek için yatırdığı dolarları kat kat geri ödemiş bulunuyorlar. 70 ülkedeki 400 bin çalışanı ve yöneticisiyle ITT'nin kazancı Şili'ninkinden yüksektir. Yönetim kurulunda bir zamanlar CIA ve Dünya Bankası yöneticisi olan kişiler var. ITT bütün kıtalarda çok sayıda iş yürütüyor, elektronik aletlerle gelişmiş silahlar yapıyor, ulusal ve uluslararası iletişim sistemleri kuruyor, uzay uçuşlarına katkıda bulunuyor, borç para veriyor, sigorta anlaşmaları kotarıyor, ormanları yağmalıyor, turistlere otel ve otomobil sağlıyor, bir yandan da telefon ve diktatör üretiyor. 1973 Santiago de Chile, tuzak. Grevleri, sabotaj ve yalanları destekleyen paralar diplomatik postayla geliyor. İş adamları Şili'yi felç ediyor, besinsiz bırakıyorlar. Kara borsadan başka pazar yok. İnsanlar bir paket sigara, bir kilo şeker için uzun kuyruklar oluşturmak zorunda. Et ve benzin alabilmek içinse kutsalların kutsalı Meryem Ana'nın mucize yaratması gerek. Hristiyan demokratlarla El Mercurio gazetesi açıkça kurtarıcı bir hükümet darbesi istiyorlar. Çünkü bu kızıl istibdata son vermenin zamanı gelmiştir. Başka gazeteler, dergiler, radyo ve TV istasyonları da bu sesi yankılıyorlar. Hükümet en ufak bir adım atmakta zorlanıyor. Yargıçlarla parlamenterler ayak direrken, kışlalarda Allende'nin kendisine sadık sandığı önemli askerler onun aleyhine komplo kuruyorlar. Bu zor günlerde işçiler ekonominin gizlerini keşfetmekteler. Patronsuz üretim yapmanın, ihtiyaç maddelerini tüccarsız sağlamanın olanaksız olduğunu öğrenmeye başlamışlar. Gene de bu özgürlük yolunda silahsız yürümeyi sürdürüyorlar. Ufkun ötesinde US gemileri Şili kıyılarında boy göstermeye hazırlanarak yol alıyor. Bunca zamandır müjdesi verilmekte olan hükümet darbesi gerçekleşiyor. 1973 Santiago de Chile, Allende. İyi yaşamayı seviyor. Havarilerin ve martirlerin kumaşından biçilmiş olmadığını birçok kez söylemiş. Beri yandan eksikliği hayatı yaşanmaz kılan şeyler uğruna ölmeye değeceğini de dile getirmiş. Asi generaller onun istifa etmesinde diretiyorlar. Şili'den uzaklaşabilmesi için bir uçak öneriyorlar ona. Başkanlık sarayının bombardıman edileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Yanında bir avuç adamla Salvador Allende haberleri dinliyor. Generaller ülkeye el koymuşlar. Allende başına bir miğfer geçirip tüfeğini alıyor. İlk bombalar zangırdatan bir patlamayla düşüyor. Başkan radyoda son kez konuşuyor. İstifa etmeyeceğim. 1973 Santiago de Chile. Büyük yollar açılacak diyor Salvador Allende son bildirisinde. İstifa etmeyeceğim. Tarihin bu kritik dakikasında halkın vefasını hayatımla ödeyeceğim. Şuna da inanmanızı isterim ki Şili halkının gururlu vicdanına serptiğimiz tohumların telef olmayacağından ben eminim. Karşımızdakilerin güçleri var. Bizi devirmeyi başarabilirler. Ama toplumsal süreçler cinayet ve zorbalıkla durdurulamaz. Tarih bizden yanadır ve tarihi insanlar yaratır. Ülkemin işçileri, ben Şili'ye ve Şili'nin geleceğine güveniyorum. Hainliğin temel tutturmaya çalıştığı bu puslu ve acı dakikaya galebe çalanlar elbet olacaktır. Sizin de hiç kuşkunuz olmasın ki geç değil, erken bir gelecekte yeniden büyük yollar açılacak ve özgür insanlar bu yollardan geçerek daha güzel bir toplum kuracaklardır. Bin yaşasın Şili, bin yaşasın Şili halkı, bin yaşasın işçiler. Bunlar benim son sözlerim. Kanımın boş yere akmayacağına inanıyorum. 1973 Santiago de Chile, Şili'nin yeniden fethedilişi. Alevler içindeki saraydan kocaman kapkara bir bulut yükseliyor. Generaller binlerle Şili'liyi öldürürken Allende de görevi başında ölüyor. Nüfus dairesi defterlerde yeterli yer olmadığı için ölümleri kayda geçirmiyor. Ama General Thomas Opaza Santander, kurbanların nüfusun %0.1'ini geçmediği konusunda güvence veriyor ki, bu ne olsa çok yüksek bir toplumsal bedel sayılmaz. CIA Başkanı William Corby de Washington'da Şili'nin bu idamlar sayesinde bir iç savaşı önlediği yönünde açıklamalar yapıyor. Senyore Pinochet, annelerin gözyaşlarının ülkeyi kurtaracağını belirtiyor. İktidarı, bütün iktidarı Panama'daki Amerikalar okulunda kurulmuş 4 kişilik bir junta ele alıyor. Juntanın başında jeopolitika profesörü General Augusto Pinochet var. Arka planda patlamalar ve makineli takırtıları duyulurken askeri marşlar göğe yükseliyor. Radyolar kan dökümünün süreceğini muştulayan bildiri ve kararlar yayınlarken dünya pazarlarında bakırın fiyatı birden yükseliyor. Şair Pablo Neruda ölüm döşeğinde terörle ilgili haberleri soruyor. Arada uykuya dalabiliyor ama uykusunda çılgınca sayıklıyor. Uyanıklığıyla rüyaları kocaman tek bir karabasandır. Allende'nin radyodaki gururlu veda konuşmasını dinlediği anda Neruda can çekişmeye başladı. 1973 Santiago de Chile, Allende'nin evi. Başkanlık sarayına saldırmazdan önce Allende'nin evini bombalamışlardı. Sonra da askerler geriye kalanları yok ettiler. Matta, Guayasamin, Porto Carrero gibi ressamların tablolarını süngüleriyle deştiler, eşyaları baltalarıyla parçaladılar. Aradan bir hafta geçmiş, ev bir moloz yığınıdır. Merdiveni süsleyen zırh takımlarının kol ve bacakları dört bir yana saçılmış. Yatak odasında akşamdan kalma bir asker, boş içki şişeleri arasında bacaklarını ayırıp yatmış horlamakta. Salondan inilti ve hırıltı sesleri geliyor. Orada parçalanmış ama çökmemiş olan sarı koltuğun üzerinde Allende'nin dişi köpeği yavrulamakta. Gözleri henüz açılmamış yavrular süt ve sıcaklık arayarak ona sokuluyorlar. Anneleri onları yalıyor.
24. ayının sonu. Sayfa 248.